Ayrım 11.
AİHM birçok kararında sözleşmenin yaşayan bir belge, enstrüman vivan olduğunu, bunun sonucu olarak da güncel yaşam koşullarının ışığında yorumlanması gereğinin altını çizmiştir. Dipnot: AİHM Tayrer, Almanya, 28.06.1978, PR31, İnze, Avusturya, 28.10.1987, PR46, Marx, Belçika, 13.06.1979, PR41, Eyre, İrlanda, 9.10.1979, PR26, Van der Müsele, Belçika, 23.11.1983, PR32, Reis, İngiltere, 17.10.1986, PR47, Zoring, İngiltere, 7.07.1989, PR102, Sigurdur, Sigur Johnson, İzlanda, 30.06.1993, PR35, Matthews, İngiltere, 18.02.1999, PR39, Luazidu, Türkiye, 23.03.1995, PR71. Başka bir deyişle mahkeme sözleşmenin yalnızca yapıldığı yıl ve yapımcılarının niyet ve düşüncelerine bağlı kalınarak yorumlanamayacağını, yapımcıları bugün böyle bir durumla karşılaşmış olsalardı, nasıl bir hüküm getirmeyi düşünürlerdi idiyse, sözleşmenin de işte bugünkü koşullar ve gelişmeler içinde okunması gereğini ortaya koymaktadır. Dipnot: Calver, Entre-Effectivité et Prévisibilité, sayfa 95-96. Bu yorum yöntemi, geliştirmeci ilerletici yorum veya dinamik yorum, evolutif dinamik olarak anılmaktadır. Dipnot: İlerletici yorumla dinamik yorumun ayrı ayrı yorum yöntemi olduğunu ileri süren yazarlarda bulunmaktadır. Bu bakış açısına göre dinamik yorum, sözleşmede yer almayan kavram ve kurumların, hak ve güvencelerin bu yolla sözleşme içerisine ithal edilmesi, ilerletici yorumsa, sözleşmede zaten var olan kavram ve kurumların günün şartlarına uyarlanması yöntemidir. Bakınız Roland, Existil en Contrôle de l'Opportunité, sayfa 69-70-71. Kanaatimizce gerek ilerletici yorum, gerek dinamik yorum, aynı yorum yönteminin değişik tezahürleridir. Esas itibariyle kullanılan yöntem ve sınırları aynıdır. Bu nedenle ayrı bir yorum türü olarak anılması bize pek isabetli görünmemektedir. Sözleşmenin başlangıç kısmında belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi bağlamında Avrupa kamu düzeninin bekçiliği görevi verilen mahkemeye tarihsel ve statik yorum yerine dinamik ya da geliştirici yorum tekniğini kullanma yetkisi sunmaktadır. Dipnot: Lambert AGE, sayfa 312. Başka bir ifadeyle sözleşmede yer alan kavram ve kurumlar sözleşmenin yapıldığı 50 yıl öncesinin anlam ve içeriğiyle değil, bugünün demokratik toplumlarında ifade ettikleri bir perspektif içerisinde anlamlandırılmakla ancak böyle bir amaç gerçekleştirme şansı bulabilir. Dipnot: Matscher AGE, sayfa 22-23-24, Van Dijk Van Hoff AGE, sayfa 77-78. Nitekim AİHM, Tyrer, İngiltere davasında davaya konu olan ve İngiliz okullarında uygulanan bedene yönelik cezaların sözleşmenin 3. maddesinde düzenlenen insanlık dışı ve insan onuruyla bağdaşmayan cezaya tabi kılınmama hükmünü ihlal niteliği taşıdığı sonucuna varırken, sözleşmenin yaşayan bir enstrüman olduğu ve bugünün toplumu bakımından anlaşılması ve yorumlanması gerektiğinin altını net bir biçimde çizmiştir. Dipnot: AİHM Tyrer, İngiltere, 25.4.1978, PR 41. Aynı şekilde mahkeme Marx Belçika davasında evlilik içi çocuklarla evlilik dışı çocukların yasal durumları arasındaki ayrımın 50'li yılların birçok Avrupa devletinde hüküm sürdüğünü, ancak sözleşmede bugün böyle bir ayrımı haklı gösteren hiçbir nedenin bulunmadığını, dolayısıyla sözleşmenin böyle bir ayrımı öngörmediğinden bu tür bir düzenlemenin aile ve özel yaşama saygı hakkını düzenleyen 8. maddesiyle bağdaşmayacağına karar vermiştir. Dipnot, AİHM Marx Belçika 13.6.1979. Aynı yönde Dudgeon İngiltere 22.10.1981 PR 60. Norris İrlanda 26.10.1988 PR 46. Mahkemenin cinsiyet değiştirmenin transseksüalizm, yetişkinler arasında homoseksüel ilişkilerin yasaklanmasını, evlilik dışı aile kavramının resmi aile statüsünde sayılmamasının, boşanmadan sonra yeniden evlenmeye yönelik yasaklamalar getirilmesinin sözleşme ile bağdaşmazlığını, sözleşmenin sosyal değişmelere kapalı olamayacağı, sosyal yaşamın değişen koşullarına uyarlanarak yaşanılan dönemin ışığında okunması gereğiyle açıklamıştır. Dipnot, Férigo, Interpretation Consensuelle et Interpretation Évolutive, L'Interpretation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, Act du Colloque de 13-14 Mars 1998, Editör F. Sütr, Brülan, Brüksel, 1998, 46 ve devamı, Matşer, AGM, sayfa 23, Madyo, AGE, sayfa 205. Bu konuda en çarpıcı örneği Matthews, İngiltere kararında görmekteyiz. Başvuru konusunu Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sözleşmeye ek bir numaralı protokolün 3. maddesinde düzenlenen serbest seçim hakkı kapsamına girmeyeceğini, çünkü bu hükümle yapımcıların niyetinin yasama organı seçimleri olduğunu, bunun dışında kalan seçimlerin, hele ki ulusal ötesi bir organın seçiminin maddenin uygulama alanı dışında bırakıldığı yönündeki davalı devlet iddialarını, sözleşme yapımcılarının bugünün koşulları ışığında böyle bir organın oluşumuyla ilgili seçimlerin maddenin uygulaması dışında bırakma niyeti içerisinde olacaklarının düşünülemeyeceğinden hareketle geçerli bulmamıştır. Dipnot, AİHM, Matthews, İngiltere, 18-2099, PR 39. AİHS gibi çok taraflı bir sözleşmenin değişen sosyal, siyasal ve kültürel koşullara gerekli uyarlamalarının yapılabilmesi oldukça zor, zahmetli ve komplike bir iştir. En azından bir hayli zaman alma riski içerir. Ayrıca yukarıda da değinildiği üzere sözleşmede aile yaşamının, özel yaşamın korunması, demokratik toplumda zorunluluk, ahlakın korunması gibi birçok muğlak, sürekli değişebilen ve jenerik kavramlara yer verilmiştir. Dahası sözleşme ile öngörülmemiş bir hakkın veya sözleşmede belirtilmemiş bir güvencenin geliştirici yorum tekniğine dayalı olarak mahkeme tarafından yazılı olmayan sözleşmesel haklar tarzında tanınması mümkündür. Dipnot, Rigo AGE, sayfa 46. Alman, İtalyan ve özellikle İsviçre Anayasa Mahkemeleri tarafından özgürlük lehine yorum, hak ekseninde yorum ve evolutif yorum teknikleri doğrultusunda anayasada yer almayan bir hakkın jurisprudansiyel anlamda tanınması anlamında kullanılan yazılı olmayan anayasal haklar anlayışının AİHM tarafından da benimsenmesinde bir engel bulunmadığı söylenmekle birlikte, anayasal jurisprudansların aksine Avrupa Mahkemesi'nin bugüne kadar bu yolla bir hakkı tanıma yoluna gittiği görülmemektedir. Bakınız, C. Gros, Le Juge Constitutionnel et l'Interprétation Européenne. L'Interprétation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Acte du Colloque de 13 et 14 mars 1998. Editör F. Sütr, Brüyland, Brüksel, 1998, sayfa 226-227. Hatta Johnston İrlanda davasında AİHM, sözleşme ve ek protokollerinin bugünün koşulları ışığında yorumlanması gerekmekle birlikte, başlangıçta sözleşmede bulunmayan bir hakkın ve yükümlülüğün yorum yoluyla sözleşmeden çıkartılamayacağı ifadesiyle, 18-12-1986 A112-PR53 adeta evolütif yorumun önemli bir sınırına işaret etmektedir. Bakınız F. Pico, Le Juge Communautaire et l'Interprétation Européenne, L'Interprétation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, Acte du Colloque de 13 et 14 mars 1988, Editör F. Sütr, Brüyland, Brüksel, 1998, sayfa 329. Mahkemenin bu yaklaşımının Soering kararında ortaya koyduğu argümanlarla bağdaşmadığı yönünden eleştirisi için bakınız Dishkov, AGE, sayfa 80. İşte bu özellikler mahkemenin dinamik yorum yöntemini kullanmasını zorunlu kılmaktadır. Dipnot Matşer AGM sayfa 24. Mahkeme zaman içerisinde jurisprudansiyel anlamda gerekli uyarlamaları yaparak sözleşmeyi sürekli yeniden yazmakta ve sözleşme metninde ikide bir gündeme gelebilecek ve fakat devreye konulamayacak veya bir hayli zaman alabilecek değişikliklere gitme gereğini fazla gündeme getirmemektedir. Bu yorum yollarını kullanmak suretiyle mahkeme sözleşmede yer alan hakları sadece korumakla kalmamakta, onların geliştirilmesinde de önemli bir işlev görmektedir. Hatta denilebilir ki bu yaklaşımlar mahkemeyi Avrupa İnsan Hakları Hukukunu beyanla değil, bu hukukun geleceğini de inşa etmekle yükümlü bir birim olarak görme eğilimine sokmaktadır. Dipnot G.R.Ş. Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, sayfa 128. C. Objektif düzen fikrine dayanması. Sözleşmenin objektifliği ile güvence altına aldığı hak ve özgürlüklerin karşılıklılık, mütekabiliyet esasına bağlı bulunmaması, non-reciprocite kastedilmektedir. Bu özellik insan haklarının korunmasına yönelik sözleşmelerin ve bu bağlamda AİHS'nin ayırıcı yanını oluşturmaktadır. Dipnot Sütr, La Convention Européenne des Droits de l'Homme, sayfa 10, P. Tavernia, L'étendue de la compétence de l'organe de contrôle, l'interprétation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, Acte du Colloque de 13 et 14 mars 1998, Editör F. Sütr, Brüyland, Brüksel, 1998, sayfa 189, Cohen Jonathan, Aspece Européen de Droit Fondamentaux, sayfa 25, Çavuşoğlu AGE, sayfa 171, F. Gölcüklü, 11 numaralı protokoldan sonra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Yeni Türkiye 1998 sayı 22 sayfa 1273-1274. Nitekim 23-5-1969 tarihli antlaşmalar hukuku ile ilgili Viyana Sözleşmesi'ne göre insan haklarının korunmasına ilişkin hükümlerin taraf devletçe ihlalinin diğer devletlere sözleşmenin sona erdirilmesi veya askıya alınması hakkını vermemesinin temelinde yatan düşünce, böyle bir sonucun ihlalci devletten çok kişileri cezalandırmak anlamına geleceğidir. Dipnot, Sütr, La Convention européenne des droits de l'homme, sayfa 10-11. İşte AİHS, uluslararası hukukun bu genel ilkesi üzerine kurulu bir düzen getirmektedir. Böylece klasik geleneksel çok taraflı bir uluslararası sözleşme, devletlere karşılıklı ilişkiler temeline dayalı yükümlülükler getirirken, AİHS karşılıklı ilişkilere dayalı yükümlülükler değil, kişiler karşısında devlete yükümlülükler getirmektedir. Dipnot Pişeral, AGE, sayfa 190. Cohen, Jonathan, Aspect Européen des droits de l'homme, sayfa 25. Bu açıdan AİHS, geleneksel sözleşme düşüncesine uymayan ve karşılıklılık esasını dışlayan bir özelliğe sahiptir. Bunun sonucu olarak da kişilerin sözleşme ile tanınan haklardan yararlanmaları, devletlerin tavır ve davranışlarından tamamen soyutlanmıştır. Dipnot, Sûtre la Convention européenne des droits de l'homme, sayfa 11. Pişeral AGE, sayfa 190. Gözü Büyük Gölcüklü, sayfa 15. Göçer AGE, sayfa 27. Batum, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasal Sistemi'ne Etkileri, sayfa 34. Sözleşmeye taraf devletler, diğer bir üye devletin sözleşme ihlallerini emsal göstermek suretiyle kendisinin de sözleşmeyi ihlal edebileceğini ileri süremez. Devletlerin sözleşmede güvence altına aldığı haklar karşısındaki yükümlülükleri bugün, insan haklarının tanımından da anlaşılacağı üzere, karşılıklılık ilkesine yabancıdır. Dipnot Pişeral AGE sayfa 190. Sözleşme düzenlediği hakların etkili ve gerçek bir koruma altına alınmasını ve bu alanda ortak Avrupa standardının gerçekleştirilmesini amaçlamakta, bunun kaçınılmaz sonucu olarak da taraf devletler arasında karşılıklılık ilkesini tamamen dışlamakta ve bu amacı gerçekleştirmeye yönelik yükümlülükler getirmekte ve denetim sistemini de bu eksende oluşturmaktadır. Zaten sözleşme için Strasbourg organları tarafından yapılan İnsan Hakları Avrupa Anayasası veya Avrupa Liberal Demokrasileri Anayasal Şartı ya da Avrupa Kamu Düzeninin Anayasal Cihazı nitelemesi anlamını ancak bu özelliğiyle bulabilir. Dipnot Madyo AGE sayfa 203 Jacobs White AGE sayfa 437, Çağlar AGE sayfa 16, Çağlar AGM sayfa 23. AİHK, Avusturya-İtalya kararında taraf devletlerin sözleşmenin başlangıç kısmında ve konsey statüsünde değinildiği üzere ulusal çıkarları için gerekli karşılıklı hak ve yükümlülüklerin değil, ortak ideallerin gerçekleştirilmesi amacıyla sözleşmeye vücut verildiği vurgusunu yaptıktan sonra AİHS'nin objektif niteliğini şu ifadelerle belirtmiştir. Sözleşme ile üye devletlere getirilen yükümlülükler, üye devletler arasındaki karşılıklı ve sübjektif haklar doğurmaktan ziyade, bireylerin sözleşmedeki haklarını üye devletlerin ihlallerine karşı koruma amacı güttüğünden objektif bir nitelik taşır. Üye devletler kendi ulusal çıkarları için yararlı gördükleri amaçların gerçekleştirilmesi için değil, Avrupa Konseyi statüsünde de belirtildiği üzere konseyin amacı olan demokratik ideallere, özgürlüğe ve hukukun üstünlüğüne dayalı Avrupa kamu düzenini kurmayı amaçladıklarından hak ve borçlar üstlenmişlerdir. Dipnot AİHK Rek No 788/60 11/1961 Avusturya-İtalya Annuer 4, sayfa 139 ve 142, aktaran Pişeral AGE, sayfa 189, DN 130, ayrıca bakınız Sûtre La Convention européenne des droits de l'homme, sayfa 11, Tavernier, l'étendue de la compétence de l'organe de contrôle, sayfa 189, Cohen Jonathan, Aspects européens des droits de l'homme, sayfa 25. Mahkeme ise sözleşmenin karşılıklılığını belirttikten sonra bunun bir anlamda AİHS açısından bir zorunluluk olduğunu şu sözlerle ortaya koyacaktır. Eğer böyle bir özellikten yoksun olsaydı, sözleşme ile kurulan denetim mekanizmasının esaslı unsurunu oluşturan ortak güvence sistemi hiçbir anlam ifade etmeyecek, taraf devletlere yüklenen borçlar karşılıklılık çerçevesinde değişikliğe uğratılacak, böylece sözleşmenin içi boşaltılacak ve sonuçta koruma düzeni etkisiz kalacaktır. Dipnot: AİHM Luazidu, Türkiye 23.3.1995-PR41. AİHM sözleşmenin objektif niteliğini şu şekilde analize tabi tutmaktadır. AİHS klasik uluslararası sözleşmelerin aksine taraf devletler arasında basit bir karşılıklılık çerçevesini aşan tam iki yanlı yükümlülükler getirmesinin yanı sıra objektif yükümlülüklere değer veren, üyelerini başlangıç kısmında yer alan ibarelerle ortak güvenceden yararlandıran bir sözleşmedir. Dipnot: İrlanda İngiltere 18.1.1978 A25-PR239. Karar özet çevirisi için bakınız İnsan Hakları Kararlar Derlemesi Cilt 1, Editör O. Doğru K. Elban S. İnceoğlu, İstanbul Barosu Yayınları İstanbul 1998 sayfa 245'ten 277'ye. Dahası AİHK uluslararası hukukta uygulama alanı bulan karşılıklılık ilkesinin ve Viyana Sözleşmesi'nin çekincelerin bunu ileri süren ve kabul eden devletler arasındaki sonuç doğurabileceğine ilişkin 21/1 maddesinin AİHS'den doğan yükümlülükler açısından uygulama alanı bulamayacağına karar vermiştir. Dipnot: AİHK 6-12-1983 Fransa ve diğerleri Türkiye Rekno 9940-9944/82 DR 35 sayfa 143 Aktaran Göçer AGE sayfa 27. Sözleşme için Avrupa Kamu Düzeninin Anayasal Belgesi Instrument Constitutionnel de l'Ordre Public Européen nitelemesinde bulunmaktadır. Dipnot: AİHM Luazidu Türkiye 23.3.1995 A310-PR93 Golder İngiltere 21.2.1975 A18-PR36 Soaring İngiltere 7-7-1989 A161-PR87 AİHK Krizostomos ve diğerleri Türkiye Aktaran Çağlar AGE 16